Ekonomi Gündemi.
Merhaba sevgili dinleyenler, Ankara'dan sesleniyoruz sizlere. Sesimizin ulaştığı her yere, herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyoruz efendim. Saatimiz 17.07, 17 haberleri sonrası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Ekonomi Gündemi programı başlıyor. Programımıza hoş geldiniz. Zeynep Yıldırım hazırladı programı, Gökhan Polat teknik yönetmenimiz ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Daimi konuğumuz programımızın danışmanı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Erdal Tanas Karagöl'de stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Ekonomi Gündemi programında duymak istediğiniz konuları ya da bizimle paylaşmak istediklerinizi ya da bugünkü konumuzla ilgili sorularınızı 0090-312-463-3419 463-3421 numaralı telefonlarımızdan bizlere iletebilirsiniz. Ayrıca değerli dinleyenler bizleri www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden, televizyonunuzun radyo seçenekleri bölümünden, uydudan ve radyolarınızın başındaysanız kısa dalga frekanslarımız üzerinden de dinleyebilirsiniz diyoruz ve hemen İstanbul'a uzanıyoruz değerli dinleyenler. Para ve sermaye piyasalarındaki son durumu öğreneceğiz. Para piyasalarında bakalım bu haftaki gelişmeler neler ve TRT muhabiri Sayın Feryal Ardal Erkaya telefonun diğer ucunda. Feryal, neler aktaracaksın? Merhaba.
Merhabalar, teşekkürler Orkun Kara. Haftanın ortasındayız. Piyasalarda artık son rakamlar oluşmak üzere. Borsa İstanbul'da bugün yukarı yönlü bir grafik gördük. %0,57'lik bir değer artışı var şu anda. 111.853 puan seviyesinde Birleşik Endeks. Amerikan doları serbest piyasada 6 lira 9 kuruş, avro 6 lira 78 kuruştan işlem görüyor. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı %11,97 seviyesinde. Uluslararası piyasalarda altın onsu 1640 dolar, kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 2163 liradan bugün işlem gördü. Çeyrek altın 525 liradan alıcı buldu. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise 320 lira. Para ve sermaye piyasalarına dönüp son rakamlar bunlar.
Evet sevgili dinleyenler, bugünün konusu, bugün ekonomi gündeminde hangi konuyu konuşacağız? 2019 yılında ekonomik büyüme. Evet. 2019 yılında öne çıkan ekonomik konular, ekonomik büyümeyi sağlayan konular neler olmuştur diye sorarak başlamak istiyorum. Hocam neler aktaracaksınız?
Evet, şimdi 2019 yılı ekonomik büyüme rakamları açıklandı ve bu yıllık olarak veriler açıklandığında son çeyrek rakamları da açıklanmış oluyor. Hem yıl itibariyle ekonomik büyümemiz ne oldu bunu öğreniyoruz. Diğer taraftan da yıllık olarak da gayri safi milli hasıla açıklanınca kişi başı gelir hep merak ederiz. Yani hani kişi başı gelir, Türkiye'nin kişi başı geliri ne kadar oldu ve özellikle uluslararası karşılaştırmalardan dolar bazlı kişi başı gelir de öğrenmiş oluyoruz. Tabii 2019 yılı yani hani diğer önceki yıllardan belki biraz farklı olarak 2018'de yaşanılan bu kur şoku sonrasında biliyorsunuz işte enflasyonda artış oldu. Faizlerde artış oldu. Ta %24'e varan Merkez Bankası'nın faizlerini biliyoruz. Dolayısıyla 2018'de o yaşanan kur şoku sonrası 2019'da açıklanan ekonomi programıyla aslında yani ekonomik büyümenin düşürüldü ya da ekonomik büyümeden vazgeçildi ama diğer taraftan işte cari açığın kontrol altına alınmasını öncelleyen ya da faizlerin işte düşürülmesini öncelleyen işte enflasyonun azaltılması, düşürülmesi konusunda bir politika tercihi yapılmış. Yani bir taraftan daha düşük ekonomik büyüme, hatta 2019'daki hedefimiz neydi? %0.5 gibi, yani birin altındaki bir ekonomik büyüme hedefi. Ve şeye bakıldığında tabii yani işte %0.5 ama 0.9 gerçekleşti yıl itibariyle. Hani birin altındaki bir ekonomik büyüme ama diğer taraftan da işte cari açığın kontrol altına alınması konusu ya da işte faizlerin %24'ten hani düşürmesi, enflasyonun düşürmesi konusunda bir şey çaba vardı ama hani ekonomik büyümeye geldiğimizde ya hedeflenen bir büyüme rakamı vardı. Çok düşük bir büyüme rakamı. Bunun gerçekleşti ama tabii Türkiye'nin daha yüksek büyüme rakamlarına bu anlamda ihtiyaç var. Yani bu düşük büyüme rakamı zorunlu bir tercihti. Yani daha önceki yıllarda da 2012 yılında da mesela böyle bir şey olmuştu. 2010-11'deki o yüksek cari açık dolayısıyla bazen hani problem olmasın diye farklı sorunlara neden olmasın diye biz ekonomik büyümeden vazgeçiyoruz. Şimdi son çeyrek rakamlarına baktığımızda %6'lık bir büyüme ve 2019'un tamamında %0.09 yani birin altında bir ekonomik büyümeden bahsediyoruz. Gerçekleşen büyüme. Tabii bu büyümenin kaynaklarına baktığımızda yani dediğimiz gibi 2019 enflasyonun kontrol altına alınmasıyla ilgili bir yıl olduğu için tüketim harcamalarında gerçekten bir çok şey böyle hani artış olmadı. Böyle biraz son dönemlerde bir artış oldu. Yatırımlarda diyelim azalış vardı ama bir de şunu gördük. Yani biz işte geçmiş dönemlerde bu dış ticaret açığı, cari açık bizim en büyük sorunumuzdu. Yani burada da mesela şeye bakacak olursak diyelim biz işte ithalatı ilk iki çeyrekte düşürdük. Yani %29.3 oranında ilk çeyrekte, ikinci çeyrekte %17 oranında ithalatta bir azalma meydana geldi. Çünkü cari açığın kontrol altına alınması, hatta cari açığın sıfırlanması, cari fazla hedefi vardı ama büyümede de aynı oranda bir azalış gerçekleşti. Yani bizim üretimimiz, büyümemiz bu anlamda dışa diyelim bağımlı olmamız ya da ara mal işte girdi, ham maddeyi ağırlıklı olarak diyelim dışarıdan ithal ettiğimizden dolayı %29.3 oranında ithalatta bir azalma meydan geldiğinde ekonomide %2.3 oranında bir azalma gerçekleşti. Yani
üretim kaynaklı.
Evet, çünkü üretim diyelim dışarıdan ağırlıklı olarak dışarıdan girdileri sağlıyoruz. Siz hani ithalatı azalttığınızda ya da hedefi küçülttüğünüzde dolayısıyla ne oluyor? Ekonomik büyüme de düşüyor. Yani ithalatla ekonomik büyüme arasında böyle bir şey ilişkisi var. Yani aynı yönde. Diyelim üçüncü çeyrekte biz ithalatı diyelim %7 arttırdık. İthalat hani pozitif oldu. Ekonomik büyüme %1 oldu. Yani hani ikisi arasında böyle bir şey var yani bir trend var.
Aslında hocam ihracat, ithalat karşılıklı birbirlerine olan oran ithalat azaldığında da aradaki fark da azalıyor.
Ya tabii ithalat azaltınca diyelim ağırlıklı olarak dışa bağımlıysanız ithalat azaldığında üretim azalıyor. Gayri safi milli hasılanız azalıyor ve bu azaldığı için de yani ihracatınız da azalıyor. Çünkü hani Türkiye ekonomisinde
üretiminiz azalıyor.
Azaldığı için tabii. Çünkü ancak o zaman ne olur? Kendi ürettiğinizi kendiniz kullanıyorsunuz. Yani yurt içi tüketimde kullanırsınız ama evet. Diyelim çok ürettiğinizde ne yaparsınız? Belli bir kısmını kendini tüketirsiniz. Kalan kısmını yurt dışına satarsınız. Yani hani ihracat olarak. Dolayısıyla yani ihracat da gerçekten hani ithalat azalınca, üretim azalınca ihracat da azalıyor ve evet. Hani ihracatın ekonomik büyümeye katkısı zaten azalıyor ya da ortadan kalkıyor. Mesela son çeyrekte onu gördük. Yani ilk çeyrekte %29.3 oranında ithalat azalmıştı. Ekonomi 2.3 düştü. Son çeyrekte tam tersi oldu mesela. %29.3 oranında ithalat arttı. Yani biraz diyelim işler toparlanınca, cari açık kontrol altına alınınca yani üretimin artırması konusundaki diyelim beklentiler ekonomik büyüme %6 oldu. Yani hani ithalatla ekonomik büyüme arasındaki bu doğrusal bir ilişki. Yani ithalat daralınca ekonomi daralıyor. İthalatı arttırdığımızda ekonomik büyüme artıyor. Yani böyle bir diyelim yapımız var. Yani geçmiş dönemlerde de vardı. Bu da var. Tabii yani bu fotoğrafta tabii bizim özellikle hani önümüzdeki dönemlerde diyelim 2019'da cari açık kontrol altına alındı, cari fazla verdik. Ama bu hani çok sürdürülebilir mi? Değil, çünkü yani bizim ekonomik yapımızda yani ithalat yapmamız lazım. Yani üretim için, gayri safi milli hasılamızı arttırmamız için.
Büyüme için.
Dolayısıyla şimdi biz işte ithalatı arttırdık. İthalat ile ihracat arasındaki fark artınca büyüyebiliyoruz. Ama bu işte 2020 için hedefimiz %5. Dolayısıyla hani %5 ekonomik büyüme için tekrar bizim diyelim işte ithalatı arttırmamız lazım. Dış ticaret açığımız olacak, cari açığımız olacak. Ama önemli olan cari açığın da kontrol, hani sürdürülebilir olması lazım. Çok yüksek miktarlarda cari açık verdiğinizde bunu kontrol altına almanız gerçekten çok zor.
Aynı oranda ihracat da artarsa sanırım pek de sorun olmaz gibi geliyor, değil mi hocam?
Ya şöyle, şimdi ithalatınızı diyelim biraz arttırdığınızda eğer hani bu ortaya çıkan üretimi, gayri safi milli hasılayı dışarı sattığınızda ve peyderpey de tabii ithal ettiklerinizi yani burada üretmeniz lazım. Yani belki biz şöyle bir de tablo var. Diyelim ithalatımızın diyelim %40'ı zorunlu. Hani biz işte enerji ithal etmemiz gerekiyor. Yani doğalgaz, petrol bulmadığınız sürece bu ithalatı yapmanız lazım. Yani oradan kaçış yok. %40 aşağı yukarı diyelim buna denk geliyor. İşte %20'si lüks. Hani bunu işte yani şöyle bir şey var. İşte insanlar diyelim lüks tüketimi var. Bunu parası varsa vergisini ödeyince hani bunu şey yapmanız zor. Kalan %40 aslında o %40'lık kısmında hani Türkiye'nin ürettiği birçok ürün var aslında. Yani Türkiye ya da daha önce hiç üretmediği ama üretim kapasitesi var, potansiyeli var. Hani bunu Türkiye'de yurt içerisinde ürettiğinde aslında yani bir taraftan ithalatını azaltmış olur. Yani yurt dışından getirdiklerini burada üretmiş olur. Diğer taraftan hani bunu ürettiğinde hem üretim artışı hem de aslında belki belli bir kısmını da ihracat yapmış olur. Hani diyorsunuz ya işte ihracat arttırma. Yani ihracat yapmak için bu anlamda da üretimin olması gerekiyor. Yani biraz bunu peyderpey yapmak lazım. Şimdi biz şeyi gördük yani hani biraz cari dış ticaret açığı verince ağırlıklı olarak dışarıya bağımlıysak yani o bağımlılık böyle sürekli bir hal alıyorsa bu belli dönem belki kontrol altına alabilirsiniz ama sürekli kontrol altına alma şansınız yok. Yani dolayısıyla hani o yapıyı değiştirmek gerekiyor ya da o yapıyı düzeltmek gerekiyor. Yani ya da o yapının sürdürülebilir hani işte peyderpey diyelim ithal ettiklerinizi yurt içerisinde ürettiğinizde ya da ihracat yani ihracat kaleminde diyelim büyük bir artış olduğunda o cari dış ticaret açık dolayısıyla cari açık da azalmış olur. Yani biz işte ihracat yapıyoruz ama yani hep söylüyoruz bu ihracatın niteliği işte Ar-Ge nitelikli olması ya da işte katma değeri yüksek ürün olması ya da her yıl yani belki ihracatta rekor kırıyoruz hani farklı rakamlara ulaşıyoruz ama bu bunun daha çok olması gerekir. Daha yani miktar olarak daha yüksek olması gerekir ki yani ihracat ile ithalat arasındaki farkın Türkiye'nin kapatması gerekiyor. Hatta hani işte en iyisi tabii fazla vermek ama bizim o aradaki şeyi yani enerji faturamız var. Onu başka şekilde bir şekilde ne yapmamız lazım? Aradaki farkı kapatmamız lazım. Dolayısıyla bu hani kısa süreli değil ama hani geçmiş dönemlerde yaşadığımız belli sıkıntıları bir daha yaşamamak adına bu düzenlemeyi, bu yapısal değişimi bir şekilde de yerine getirmek gerekiyor. Tabii evet. Ekonomik büyüme denilince yani işte hani etki eden faktörler anlamında bahsettik tüketim, yatırım, işte ithalat, dış ticaret ilişkisi ama esas olarak sonuç olarak da biz bu ortaya çıkan gayri safi milli hasıla şimdi diyelim %0.09 oranında birin altında büyüdük ama işte kişi başı gelirimiz de şey azalma meydana geldi. Yani 2018'de 9.632 dolar kişi başı gelirimiz vardı.
Bu nasıl belirleniyor hocam?
Evet, bu yani toplam gayri safi bir yılda üretilen gayri safi milli hasıla ortalama
nüfusa
bölünüyor. Evet, yani nüfusa yani toplam nüfusa bölünüyor ve kişi başı gelir. Hatta o gayri safi milli hasılaydı hani yani 31.12.2019 tarihini almıyor. Günlük olarak kur neyse yani o diyelim işte yıl içerisindeki kurlarda ortalama yani işte toplam şey değerlerini 360
bölü 5'e. Gayri safi milli hasılayı nasıl bir iki cümleyle açıklarız?
Gayri safi milli hasıla bir yılda bir ülkede üretilen işte malların diyelim fiyatı ve işte miktarı çarpımıyla elde edilen büyüklük. Yani toplam evet. olarak 1 milyon mal ürettiyseniz o işte onların her birisinin fiyatıyla çarptığınızda
üretim miktarımızın evet, değeri.
Değeri ve onu biz baz yılı kullanıyoruz. Diyelim 2009 yılı baz hı hı. yılı kullanarak bir önceki yıla göre reel olarak yani çünkü nominal olarak diyelim fiyatlar arttığında bir gayri safi milli hasıla enflasyondan dolayı artabilir ama önemli olan diyelim bir baz yılı kullanıyoruz 2009 yılını bir önceki yıla göre reel olarak yani üretimde ne kadar bir artış olduğunu görebiliyoruz. Mesela Türkiye ekonomisi diyelim 2019 yılında %0.09 yani %1'in altında büyüdü. Ama şeye bakıldığında mesela dolar bazlı kişi başı gelire baktığımızda 9.632'den 9.127 dolara düşmüş. Yani dolayısıyla hani ekonomik büyüse bile nominal olarak fiyatların etkisi enflasyondan dolayı ama reel olarak bu anlamda bir hani bu sarsı karşılaştırmalarda bir şey olmadı. Kişi başı gelirde bir artış olmadığını dolayısıyla onun ağırlıklı olarak işte fiyatlardan ya da işte dolayısıyla hani enflasyon ya da işte kurlarda bir artış olduğunda reel olarak kişi başı gelirde bir azalma olduğunu görebiliyoruz. Bu da belki hani sürekli ifade ediyoruz. Şimdi kişi başı gelirde yani değişim olmaması yani yukarı doğru artış olmaması ya da diyelim azalış olması yani her yıl işte Temmuz ayı itibariyle şimdi işte Dünya Bankası şey yapıyor ülkeleri sıralıyor. Yani Türkiye'nin işte 9.127 dolar nedir? Türkiye işte orta gelir grubunun üst diliminde. Yani mesela bazı ülkeler diyelim işte şeyin değiştiriyor. Yani bölgesini, grubunu değiştiriyor. Türkiye bu kişi başı gelirle yani şeyin değiştirmedi. Yani orta grubun üst diliminde ve bunu bir şekilde de bizim hani bulunduğumuz bölgede çıkabilmek için ya da o bulunduğumuz orta gelir grubundan daha yüksek gelirli ekonomiler içerisine girebilmemiz için dolayısıyla bu kişi başı gelirimizi bizim artırmamız gerekiyor. Ve bu da dönüp dolaşıyoruz tabii aynı şeye geliyoruz. Biz işte diyelim bu ekonomik büyümenin kaynakları nedir? İşte az önce bahsettiğimiz işte diyelim işte ihracatımızı artırmamız lazım değil mi? Yani işte katma değerli ihracatın artması gerekiyor. Yani daha çok gayri safi milli hasıl anlamda ne bileyim daha çok yüksek değerlere ulaşmamız lazım. İşte yatırımları arttırmamız lazım. Ya da işte diyelim tüketim harcamaları var. Bizim yaptığımız harcamalar yani tüketim bazlı baktığımız için bunların diyelim artması lazım. Ya da işte kamu yüksek miktarlardaki üretime gayri safi milli hasıla ulaşınca işte kendi harcamalarını arttırması lazım. Dolayısıyla yani önümüzdeki dönemlerde bu anlamda yani daha yüksek büyüme oranları hedefleniyor. Diyelim 2020 yılında, 2021'de sonraki yıllarda hep %5 ekonomik büyüme hedefi var. Tabii bu hedefin de gerçekleşmesi hem hani bizimle ilgili olduğu kadar. Çünkü artık yani bazı makroekonomik göstergelerden bahsederken yani biz tabii hedefliyoruz ama diyelim dışarıda işte bir risk olduğunda, kriz olduğunda işte koronavirüsü dünyayı şu anda kasıp kavuruyor. Yani küresel ekonomi beklentilerini, büyüme beklentilerini gerçekten olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla hem bizim şartlarımızın uygun olması gerekiyor hem de dışarıdaki koşulların uygun olması gerekiyor. O anlamda yani hedef koymak lazım ama gerçekten hani bunları yerine getirebilmek için de birçok risklerin de olduğunu da varsaymak gerekiyor.
Evet.
Şimdi bu anlamda yani önümüzdeki dönem itibariyle yani bizim hem bizimle ilgili diyelim riskler var hem küresel ekonomiyle ilgili riskler var. Yani işte hep şey konuştuk bu korona virüsü gerçekten şu anda en büyük risklerden birisi. Hatta işte artık hep Çin'den bahsediyoruz değil mi? Yani Çin'in dünya ekonomisindeki yeri itibariyle ama Çin bir taraftan işte dünya ekonomisindeki payına bakıldığında %16 gayri safi milli hasıl anlamda %16 dünyada bir payı var. %14 ticarette payı var. Bu anlamda işte artık Çin ekonomisinin özellikle birinci çeyrekte hani %4'lü rakamlardan bahsediyor ekonomik büyüme anlamda. Bu da dünya ekonomisindeki payı itibariyle. Bir de bugün mesela baktım 81 tane ülke sıçramış. Yani artık
Antarktika dışındaki tüm kıtalara yayılmış.
Tüm kıtalara evet. 81 tane ülke artı bir tane de biliyorsunuz bir şey var. Bir yolcu gemisi var. Onu da ülke gibi şey yapıyor. Diamond Princess diye bir gemi Japonya'da. Onu da ayrı ifade belirtiyorlar. Dolayısıyla hani ülke sayısı artık küresel bir sorun yani şu anda hani gerçekten o sağlık salgın artı küresel ekonomiyi yani tehdit etme noktasında önemli bir risk olarak görüyor. Çünkü hatta işte bu hafta OECD bu işte büyümeden bahsediyoruz. Küresel büyüme beklentilerini %2.9'dan 2.4'e düşürdü. İşte Dünya Bankası yine 2.7'den sanırım 2.5'e düşürdü. Yani birçok uluslararası kurum ve kuruluşlar da artık bu salgının küresel bir tehdit olduğunu, dolayısıyla küresel ekonomik büyüme beklentilerini negatif etkilediğini, hatta dolayısıyla küresel ekonomiyle büyüme beklentilerini değiştirdiklerini, sürekli olarak düzeltme yaptıklarını görüyoruz. Hatta işte Amerika Merkez Bankası Fed bile tarihinde 8 defa yapmış acil toplantı yaptı. 16-18 Mart'ta sanırım bir şey toplantısı vardı. Hani onu öne alarak 2008 küresel finans krizinde bir toplamıştı en son. Bu acil hani toplantı yapmıştı. Evet. 2008 Ekim ayında o toplantıdan sonra yani ilk defa yani 2008'den beri geçen 12 yıl içerisinde ilk defa böyle bir acil faiz toplantısı yaptı. Yani 50 bas puanlı, yarım puan faizlerde düşe gitti. Yani bu şöyle, şu anlama da geliyor. Hani acaba şey mi var yani küresel bir krizin şeyi mi yani tetikleyicisi mi ya da yani Fed bu kadar normalde bu acil o kadar olay oldu. Hani acil toplantı yapmamıştı yani bu kadar.
Bir krizin eşiğinde miyiz?
Eşiğinde miyiz ya da işte diyelim ticarette, turizmde çünkü gerçekten hani dünyayı kasıp kavuran ya da birçok ülkeye etkili. Hatta bugün işte İtalya'da tüm okullar tatil edildi yani. Hani ölü sayısı artınca yani bu artık şey bir noktada yani çok riskli bir duruma
İran'da geldi. Bu arada evet, tüm İran'da, eyaletlere evet, yayılmış. Evet,
aynen tüm eyaletlerde yani İran'ın tamamında bu krizin etkilerini görebiliyoruz. O yüzden hani küresel büyümeleri etkileyen uluslararası kurum ve kuruluşların attık yani bu krizin hani ne boyuta geldiği konusundaki o adımları hani en önemlisi FED yani FED çünkü gerçekten böyle yani durup dururken acil toplantı yapıp faizleri indirmez çünkü yani belki haftaya yapacağı toplantının geç olacağı beklentisiyle hani ön alarak yani gelebilecek olumsuz yani oluşacak olumsuz sonuçları önceden tahmin ederek ya da yani piyasayı rahatlatarak yani olası olumsuz etkileri bertaraf etmek için bu adım attığını görüyoruz ve artık belki de hani diğer merkez bankaları çünkü zaten Avrupa'da böyle bir büyüme konusunda sıkıntılar vardı hani bir yani acaba resesyon mu geliyor yani birçok ülkede işte İngiltere'de Brexit sorunu var yani şey ayrıldılar ama halen bunu nasıl olacak konusundaki belirsizlikler devam edecek yani hani bir anlaşma olacak mı olmayacak mı o gerçekten yani halen ortada dolayısıyla bu belirsizlikler de bu küresel ekonomi için zaten belli belirsizlikler vardı, hep sürekli konuşuyorduk. Ama artık yani o belirsizliklerden daha fazla önemli olan bu koronavirüsü önümüzdeki dönemlerde herhalde merkez bankalarının daha da bir gündemde oldu. Hatta merkez bankasının dışında, çünkü hani para verirsiniz, ekonomik aktivite arttırma konusunda belli şey rahatlama yapar. Krediler belli zor sektörlerde hani kredi imkanı, ama imkanı olan ya da kaynağı olan ülkelerin özellikle belki vergi indirimleri, çünkü birçok sektör etkileniyor. Yani ticaret yani problem, hatta işte Çin'in bu anlamda tedarikte önemli bir ülke olması dolayısıyla yani üretim üzerindeki olumsuz etkileri dolayısıyla, çünkü bir taraftan tedarik ara mal girdi sağlanmayınca üretimi olumsuz etkileniyor. Bunu gören diyelim tüketiciler ya da Merkez Bank Fed'in bu attığı adımlar insana biraz korktu, çekindi, acaba ne oluyor? Yani tüketicilerin de şey yapmalarına, böyle daha temkinli olmasına, talep tarafı anlamındaki korku ya da panik hali bu anlamda da tüketim harcamalarında olumsuz etkilerse, belki merkez bankalarının dışında işte hükümetlerin de vergi indirimleri, belki işte imkanları olan tabii yani kamu harcamalarını diyelim arttırmalar, yani kamu maliyesi anlamında da belki belli adımlar atmak gerekiyor. Çünkü yani bu böyle çok yaygınlaşınca, hani panik hali artınca, yani tüm ülkelere, çünkü 81 tane ülkeden bahsediyoruz yani artık, hani dünyayı bir de yani şeye bakınca Avrupa'nın birçok ülkesi, işte Çin dünyanın ikinci ekonomisi, dünyanın birinci ekonomisi, Amerika'da yani bunun görülmüş olması dolayısıyla çok hani topyekün bir mücadele, hem para politikası anlamda hem maliye politikası anlamda. Maliye politikası anlamda da dediğimiz gibi hani vergi indirimleri, işte kamu harcamalarının arttırılması, belli diyelim işte alanlardaki teşvikler verilecek diyelim, destekler, hani krizin etkisi ya da bu koronavirüsün sebep olduğu ekonomideki o daralmayı önleyici tedbirler olarak herhalde öne yani geçebilir ya da işte belki tüm hükümetlerin bu öncelemeleri şu anda düşünüyor olmalarını en azından bekliyoruz.
Evet. Hocam birkaç cümlede beklentilerle ilgili almak istiyorum. İyi mi tutalım beklentilerimizi?
Ya şöyle, beklentiler tabii pozitif tutmak lazım. Sonuçta işte diyelim karar vericilerin ya da işte Fed'in adımı piyasalar için biraz yani açıklandığında biraz acaba ne oluyor, bir panik hali mi var ya da işte öncü yani bir belli sıkıntılar mı var, bu kadar hızlı bir şekilde hareket ediyor olması dolayısıyla çok böyle hani ne kadar diyelim pozitif beklentiler pozitif olsa bile temkinli olmakta fayda var. Yani hem merkez bankalarının burada gerçekten hani bu süreçte yani çok daha duyarlı olmaları gerekiyor. Diğer taraftan dediğimiz gibi bu kamu maliyesi anlamda hükümetlerinde bu adımlar, kaynakları varsa, imkanları varsa bu süreçte belli herhalde adımlar atması beklenir.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Sevgili dinleyicilerimiz, program danışmanımız Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Erdal Tanas Karagöl'dü. Tekrar teşekkür ediyoruz danışmanımıza ve bugünlük bu kadar diyoruz. Ekonomik gündemi birlikteliğimiz burada sona eriyor. Haftaya tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
Ekonomi gündemi.